Pasaklı Aşk. Talat Özyürek. Seslendiren Akın Altan. Perşembe akşamı. Gece saat yarımı geçmişti. Kaderi kardeş iki kadın, üstlerine rahat bir şeyler giymiş, kapıyı sürgüleyip balkona geçmişlerdi. Duvar kenarları çiçek saksılarıyla doluydu. Balkondaki çamaşır ipinde menekşenin iç çamaşırları seriliydi. Menekşe uçuk mavi, gurbetse üzerine inci gri bir entari giymişti. Giydikleri birbirine uyumlu da olmuştu. Menekşe bunlara ziyadesiyle dikkat ederdi. İncecik geceliklerinin göğüs tarafı fazlasıyla açıktı. Güzel giyinen kadın her hususta mükemmeldi. Yüreği yorgunlar, parapete yaslanıp dertleşmeye başladılar. Çıplak ayaklı gurbet, önlerini kapatan birkaç parça çamaşırı uzanıp aldı. Mandallarıyla beraber sepete attı. Uzun zaman sonra başka bir gökyüzü, başka başka evler görüyordu. Dirseklerini küpeşteye dayayıp gövdesini dışarıya doğru iyice yasladı. Ara ara kayan yıldızları, anlaşılmayı bekleyen dolgun bulutları uzun uzun izledi. Barbüke'deki yeşil renkli bahçe eldivenine gözleri takılsa da işçi mahallesinden gelen sese doğru tekrar baktı. Loş yanan, teker taslı lambaların altından, sokak aralarından dumanlar attıran küçükçe kamyonet geçiyor, istisnasız her sokaktan 5-10 çocuk arkasından ya koşuyor ya da kamyonete asılıyorlardı. Gurbet, "Abla bu ne böyle?" diye sordu. Sese alışkın olan menekşe, "Zehir arabası." dedi. Gurbet, kamyoneti gözden kaybolana dek izledi. Menekşe, içerden lavanta renkli tepsiyle iki sade kahve, gül lokumuyla yanında nane likörü getirdi. Sanki aşağıdan bir ses duymuş gibi dışarı sarkarak sağa solu kontrol etti. Oturur oturmaz bacaklarına sürtünen kediye baktı. Sessizce gülüp kedinin başını sıkıca okşadı. Birden seri şekilde makineli tüfek sesi geldi. İkisi de alışkandı ama gurbet yine de korkmuştu. Menekşe, "Şu lüzumsuz telaşı bırak artık," dedi. "Ne yani? Benim şimdi yaptığım lüzumsuz telaş mı? Hem de tamamiyle. Nasıl?" "Kızım, bunca zamandır bu hadiselere alışmadan bu denli korkuyorsan elbette," dedi. Hemen arkasına sözünü kesmeden, "Hem sen onu bunu boş ver de, bugün kim bilir hangi zavallılar infaz edildi," dedi. Gurbet, "Lanet olsun ablaya, ne zaman bitecek bu?" diye sordu. Bu arada kapı çalındı. Gurbet fazlasıyla tedirgin olmuştu. Menekşe, "Rahat ol, ben bakarım," dedi. Her ihtimale karşı lambaları kapatıp kapı tokmağından baktı. Bu, karşı komşunun ergen oğlundan başkası değildi. Gurbet elini göğsüne götürüp, "Oh!" çekti. Yaşadıkları bu korku, birinin evlerine gelip kendilerini tehdit edecekleri ya da soyacakları korkusu değildi. Bu korku, tam da can korkusuydu. Menekşe, gurbete nazaran, içkiye epey düşkün, alkol kullanmakta da çok daha tecrübeliydi. Biraz pahalıya patlıyor olsa da hizmetçisi vardı. Hizmetli kadın menekşenin sevdiği yemekleri yapıyor, evi çekip çeviriyordu. Korkuyu artık üstünden atan gurbet, "Maşallah hizmetlim maharetli herhal. Ev ne kadar da derli toplu abla. Evi gezebilir miyim?" diye izin aldı. Menekşe, "Öyle. Güvenilir çalışkan bir ev hanımı," deyip eliyle eşlik edip yol gösterdi. Muazzam denecek kadar iyi bir evde yaşıyordu. İçi, mimari açıdan İstanbul tarzı dekore edilmişti. Her odada döşemesi çuha kumaştan, koyu yeşil renkli, ayakları gürgenden yapılma tekli koltuklar vardı. Lakin yalnızca oturma odasında sallanan baba koltuğunun yanı başında ayaklı abajur, abajurun önünde ise sehpa, sehpanın üstünde ise minyatür Kapadokya peri bacaları biblosu vardı. Sehpanın üzerinde sırtları koridora dönük Steinbeck, Sardalya Sokağı, Mehmet Rauf, Eylül, Peyami Safa, Bir Tereddüdün romanı, Stendhal, Kızılla Kara ve Orhan Kemal'in Çamaşırcının Kızı adlı kitapları ve birkaç fotoroman vardı. İlginçtir, neredeyse her kitabın arasında yarı sayfayı geçmiş ayraç vardı. Kitap düşkünü kadın, üçünü de birden okuyor olmalıydı. Yalnız bir tanesi yarının çok altındaydı. Son bölüme gelmişti. Bir tarafı kapaklı, bir tarafı raflı bestiyerin içi rengarenk iskarpinlerle doluydu. Gurbet, ahraz renklere öylece baktı. Rahat ve muntazam odalarda, hatta neredeyse tüm tekli koltuklarda, buruk yüreğiyle sabahı sabah ettiği zamanlar olmuş, uykusunun içinde kah sıçramış, bağımlı hale geldiği alkolse kaslarını güçsüzleştirmiş, ara ara kramplar girmesine neden olmuştu, oluyordu da. Dairesinin iç dizaynı insana huzur veriyordu. Ara koridor karo, iç odaların tamamı ahşap lambiriyle döşenmişti. Koridorun köşesinde, boydan aynanın bitişiğinde ahşap üç çekmeceli dresuar, dresuarın üstünde küre biçiminde şeffaf kavanoz, kavanozun içinde ise canlı irice tüylü örümcek, altındaysa nazari renkte işlemeli vazo göze çarpmaktaydı. Vazonun içi yapma papatyalarla doluydu. Yatak odasındaki boydan dolapların kapağı hepten açıktı. Belki de onlarca hiç giyilmeden modası geçmiş elbiseler askılıkları boydan boya sarmıştı. Gurbet, "Bunları giydiğini de hiç görmedim kız abla," diye hafif yollu çıkıştı. "Aman, nereye gittiğimiz var da hangisini giyek, bacım," dedi. Çift çekmeceli tuvalet masasının önünde pudra, ağda, birkaç çeşit tarak, içinde makyaj fırçalarının olduğu dekoratif bardaklar, parfümler ve takılar vardı. Menekşe, güzel giysilere, küpelere ve inci kolyelere sahipti. İstediği her şeyi rahatça alabiliyor, ne isterse giyebiliyordu. Mobilyaları örtülmüş loş salonda, çivi yememiş kolonlar, ipek perdeler, çiçek desenli duvar kağıdı, iç odaların binbir incelikteki mobilya döşemeleri ise, genellikle soft renklerden oluşsa da, modern ve konforlu dairenin cephesi güneybatı olunca bu renkler içeriye kasvetli bir hava vermiyordu. Ağırlıklı ton hardal sarısıydı. Avizeler hol dahil tamamı şamdanlıydı. Evin için neredeyse yürüyüş yapılacak büyüklükteydi. İçeride küçük bir odayı kendisine çalışma odası olarak ayırmıştı. Masa koyu ceviz renkliydi. Masanın iki yanı kütüphane olarak bir yanı da kartpostallarını düzgün dizmek için dizayn edilmişti. Kısıtlı alan zeki ve zevkli bir mimar tarafından tasarlanmış olmalıydı. Yüksek kitaplıktaki raflar ağzına kadar kitap ve ansiklopedi ile doluydu. Tüm bu şatafatlı dekorları yapmanın en büyük gerekçesi mutlak suretle yalnızlık olmalıydı. "Amma da çok kitabım var abla," dedi Gurbet gezerken. Menekşe ise ona, "Sen kitap okumayı sevmez misin?" diye sordu. "Evet, sevmem." "Neden?" "Bilmem. Ara ara elime aldığım oldu ama hemen sıkıldım. Ya da üç sayfa okuduysam, hemen o an okuduğum tüm sayfaları unutuverdim. Hem okuduklarımı anlamadım da." dedi. "En son hangi kitabı eline almıştın peki?" "Yok, öyle hususi değil de, öyle bir ara yeni geldiğimde evde sandığı çekerken elime geçti, adı da neydi? Ha, manastırı. Ne manastırıydı ki?"
Menekşe,
"Parma manastırı olabilir mi?" "Ha, evet, Parma manastırı. Hatta kitabın dış resminde böyle cami andıran kubbe falan vardı," diye hatırladı Gurbet.
Menekşe, "Stendhal'ın kitabı. Çok severim. İstersen bir ara sana anlatırım da."
"İsterim tabii abla. Neden istemeyeyim ki?"
"Ama bana asıl neyi anlatırsın? Ya da hangi kitabı tavsiye edersin dersen?"
"Elbette Cervantes'in Don Kişot'u derim."
"Niye ki abla?"
"Sen daha önce hiç duymadın mı Don Kişot'u?"
"Yani duydum da Don Kişot'u adamın kendi sanıyordum."
Menekşe, Gurbet'in temiz saflığına sesli güldü. Mutfağa doğru yürüdüler. Menekşe,
"Doğru, Birçok kişiden bu söylediğini duydum, biliyor musun?
Peki, abla, bu Don Kişot da ne diyor?
Mesela sana, öyle durduk yere Don Kişotluk yapma, diyor.
Nasıl yani?
Boş ver. Ama koca romanda ne der bilir misin?
Ne der abla?
Ey felaket! Tek başına geldiysen hoş geldin der. Felaketin de felaketi var yani.
Başka ne der abla?
Mesela şu lafı da çok kraldır. Düşmenin bir önemi yoktur. Önemli olan ayağa kalkmaktır da der. Adam yani ta 400 yıl önce harika şeyler söylemiş. Muazzam icivler.
He. Evet abla,
diye dinledi Gurbet. Menekşe, bak şeyde, Kafka'ya arkadaşı bir gün, ileride her şey yoluna girecek, der. Kafka da, işte ben de bundan korkuyorum, der.
Nasıl laf ama?
Gurbet söyleneni pek anlamamıştı. Mesele felsefe olunca hızını pek alamayan Menekşe durmadan anlatmaya başladı.
Şeyi işlemesi de çok hoşuma gider bak. Adam kalkıyor, düşüyor, kalkıyor, düşüyor. Tüm yenilgisine rağmen itibarı her şeyin üstünde tutuyor. Ve bizim için anlamını yitirmiş olsa da, inandığı değerlerin ardından gitmesi apayrı bir şey yani.
Kız abla, bu kitapları kim bilir ne zaman okudun? Nasıl aklında tutuyorsun hepsini? Akıl işi değil.
Vallahi ha!
Ah kuzuma, ben ne öyle mezar taşlarının gölgesine ne de tabutların arkasına sığınacak biri değilim.
Gurbet yine anlamamıştı.
Nasıl yani abla, diye sordu.
Yanisi bir yazara ait. Bir lafı duyup da sanki tüm eserlerini okumuşum gibi yapamam.
Okurum, hem de içe içe okurum. Tüm sıkıntılara, dertlere rağmen benim başat meselem okumaktır, dedi.
Gurbet, peki en çok kimi seversin? Yani hangi yazarı abla?
Menekşe boynunu sağa sola çevirip hızlı hızlı düşündü. Sarsıntılı sıkışmışlığı atlatarak Gurbet'in gözlerinin içine baktı.
Böyle bir an sorunca aklıma tam gelmedi ama birçok kült eseri okudum. Etkilendiğim birçok yazar oldu tabii. Ama her şeyi okumak gibi bir şansımız yok elbette. Hele de bizim gibilerin. Fakat ben kendi yazarlarımı bulmuşumdur mesela. Başta benim, geleceği birebir anlatan ağır işçim Orhan Kemal olmak üzere, Sabahattin Ali, Stendhal, Balzac, Kafka, Steinbeck, mutlaka Dostoyevski ve mutlaka ama mutlaka Agatha Christie.
Kız abla, hep gavur adamların adını saydın. Bizimkiler iyi yazamıyor mu?
Agatha Christie kadın, o adam değil. Gurbetle bu tür münakaşaların gereksiz olduğunu düşünse de, zihnindeki birçok yerli kahramanını batı kapısında terk etmek istemiyordu.
Keşke şimdi babam olsaydı da onunla tartışsaydım.
Alafranga, Alaturka gelgitlerini, diye düşünüp iç geçirdi. Bir an bunalmıştı. Kalkıp kapıyı açarak yelim ve ay ışığının içeriye sızmasına izin verdi.
Gurbetciğim, aslında bu sorduğun soru bir yönüyle bizim doğu-batı problematiğimizi de kapsayacak ama ben hiçbir zaman batı heveslisi olmadım. Olamam da. Yani zihnimde beslediğim kendi yazarlarımızı sözle de olsa hiçbir zaman örseleyemem. Sen öyle birden sorunca belki yabancı yazarları söyledim ama yanlış anlama da sen bilmezsin bacım. Mesela bizim bir Ahmet Hamdi Tanpınar'ı aç oku. Her romanının finali, adını saydığım Dostoyevski'ye de Stendhal'a, ötekine berikine taş çıkarır yani. Bugün bir huzuru okusun hele. İnsan aşk neymiş, Türkçe nasıl yazılır, nasıl kullanılırmış görsün. Yine bir Peyami Safa aç, Cumba'dan Rumba'ya oku bakalım. Aklın şaşar.
Tabii bunlar hep kafalarında büyük büyük meseleleri olan dağ gibi adamlar anneciğim. Türk edebiyatı daha nice yetik hazineler. Menekşe yine sohbeti monoloğa çevirmiş, konuşurken Gurbet'e bakmaz bile olmuştu.
Gurbet, bir ayak boyu uzağındaki menekşeye, ''Kız abla, bir şey itiraf edeyim mi?''
''Et hadi.
Zaman zaman seni kıskandığım çok olmuştur, biliyor musun?''
''Niye? Neyim varmış da neyimi kıskandın?''
''Vallahi benden daha diri vücudun. Ne bileyim hele iş ben. Bir de bazen edepsizleşiyorsun ya.''
''Aklını hiç saymıyorum bile. Hem bir kadının ağzına o kadar mı yakışır küfür?''
Şaka olarak sövsem de Kadıköy kızıyım ben yavrum. Bugüne bugün de İstanbul Türkçesiyle büyüdüm. Bırak da o kadar olsun. Hem döpiyes taklidi yapan entariyi herkes ayırt eder. Ama yine de açık yürekliliğin için sağ ol. Ayrıyeten sövmesini de çok severim.
Gurbet, döpiyes ve entari metaforunu anlamamış, nedir diye de ısrarcı olmamıştı. Ama gülerek, ''Ne kadar da alçak gönüllüsün abla.'' demeyi de ihmal etmeyecek kadar akıllıydı.
''İstanbul nasıl bir yer abla?''
''İstanbul mu?''
''İstanbul. İstanbul, Türkiye'nin iz düşümüdür kızım. Öyle İstanbul falan dedikse de, nazlı tuzlu değilimdir ha. Hem onu bunu boş ver de, el ayak çekildi mi yalnızım böyle, yapayalnız. Bir gün değil, bir yıl değil. Bir kedim mikrofon, bir de sırdaşım Linda işte.''
''Mikrofon mu? Kedinin adı mı mikrofon?''
Gurbet kedinin adını anlamamıştı.
''Evet, kedinin adı.''
''Neden mikrofon koydun abla?''
''Kendi sesimin ve duygularımın yankısını onda duyuyorum. Bu yalnızlıkta bana ondan daha içli ses eden yok. Yalnızlığımın tek yankısı. Belki onun için mikrofon.''
''Menekşe'nin böyle konuştuğuna bakmayın siz. Yalnız kalmak en büyük keyfidir onun. Tek başınalığını dert etmez, şartları zorlayıp huzur içinde yaşamanın yollarını arar, arar, arar.'' Kendi aklına güvenmeyen Gurbet, en azından karanlığa taş atmayacak kadar haddini biliyordu.
''Kız abla, ne güzel şeyler aklına geliyor.'' dedi.
Bir saat sonraydı. Menekşe, dünden kalma adeta batikon şişesini andıran şarabı kafasına dikip yarım kalan konuya devam etti.
''Bazen sanki benden başka kimse yaşamıyor gibi bir kasvet oturuyor ruhuma. Sonra bir iki duble derken bir bakıyorum, benden başka yaşayan onca rezil var. Ne yalnızlığı kız abla? Akşama kadar 40 kişiyle yatıyor ya.''
Menekşe aldırmadan gülüp, ''Daha da yalnız olduğumuzu hatırlattım bak.'' dedi. Gurbet ses vermeyince,
''Bak sana iyisinden bir şiir okuyayım mı?''
diye sordu. Hayatında Menekşe'nin haricinde hiç kimseden şiir dinlememiş Gurbet,
''Olur, oku abla.'' dedi.
''Okuyorum.
Ahmet Muhip Dranas'tan. Ahmet Adi neyse de o neymiş kız abla öyle Muhip falan? Gevezeliği bırak da dinle. Yoksa söylemem bak.'' ''Tamam tamam, sustum.''
Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu, karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı? Her günkü sesin, unutulmuş güzel şarkılar için. Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan, sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın, göğe uzanır, tek, tenha, bir kamış
sırf unutmak için. Unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın.
Nasıl? Vallahi çok güzelmiş abla. Evet, ruhum gemiler uğramaz bir liman diyen aşkın ve hüznün şairidir o. Abla, ablanı tazılar kovalasın. Kovalasın vallahi. Hani gündüz bir şiir okudun ya. Ne olmuş? Ne olmuşum var kız? Demedin mi sen yazdığın birkaç tane daha vardı evde diye?
Dedim, ne olmuş?
Yine öyle içli okusan da iki bacı beraber işlensek.
Hele saat az ilerlesin de bakarık.
Hünerli elleriyle ocağın bir gözünde ekmek kızartırken, diğer gözünde kaynamış çayın altını kıstı. Bordo renkli davul fırındaki çöreği yoklamak için bez eldivenle fırının kapağını açtı. Fırın, hararetli tren gibi dışarı buhar attı. Çörek pişmiş, küncüler mis gibi kokmuştu. Üç kez üst üste uzun uzun bekçi düdüğünü öttürdü. Menekşe tepsiyi alıp mutfak masasının üstüne, önceden çıkardığı hasırlı nihaleye bıraktı. Mutfak dolabının kapağını açıp, Çuko Birlik Rafine Vinterize Pamuk Yağı yazan tenekeden büyük bir kaşık alıp çöreğin üstünde gezdirdi. Masasının üstündeki meyve sepetinde sadece havuç, erik ve peksimet vardı. Masanın ayağındaki damalı yolluğun üstüne kıvrılmış olan köpeği Linda, önce gerinip esnedi, ardına Gurbet'e kısık kısık avladı. Gurbet, önce aldırış etmese de sesten korkup köpeği kışkışladı. Menekşe, ölü balığın gözlerini andıran anlamsız gözlerle anlatmaya devam etti.
Geceleri, hele uyku tutmadığında, yakama yapışan, kaygılarımı, yalnızlığımı kesen bir bunlar, bir de gördüğün gibi kitaplarım var işte. İnsan ruhlu hayvanlarım. Yoksa bir başınalık ruhumu kemirirdi. Gerçi insan yalnızken daha güçlü oluyor ama, işte insansın. Bazı durumlar senin tercihin olmasa da hakikat geliyor, yüzüne tokadı vuruyor gidiyor. Vuruyor gidiyor işte. Elindeki mini şişe hafif hafif titriyor gibiydi. Steinbeck'in dediği gibi. Kitaplar bir alta yaramaz. İnsanın birine ihtiyacı vardır. Birine yakın olmak ister. Kimsesi yoksa delirir insan. Kim olduğu hiç önemli değildir. Yeter ki yanında biri olsun. İnanın bana, insan fazla yalnız kaldı mı, hastalanır.
Halinden bu kadar da memnuniyetsizlik duyma be abla.
Menekşe inleyerek devam etti. Yazarın da dediği gibi. Uykuyla dinlenemeyecek kadar yorgunum artık, dedi. Dışarıda ne kadar hiddetli ve coşkunsa, şimdi perişan ve bitkin haldeydi. Makyajsız bir yüz, gözlerinin etrafında koyu gölgeler. Devam etti. Hani ayıdan falan bahsederler ya çok uyur diye.
He. Asıl salyangozlar 3 yıl uyuyabilirler. Yani abla? Yanisi mi var? Daha ne diyeyim?
Salyangozlar gibi yatıp 3 yıl sonra uyanmak istiyorum. Ancak o zaman kendime gelebilirim. Golden Retriever cinsi, boynunda kemik desenli tasması olan sağlam yapılı köpeğin üstü krem, alt bacaklarına doğru altın sarısı tüyü, uzaktan kürk gibi görünüyordu. Gözleri koyu kahve olan köpeğin göz kenarları, tüyüne bakarak dikkat çekecek kadar kahverengiydi.
Kadın, "Hoş, Linda!"
diye köpeği azarladı. Öfkeyle havlayarak aldırış etmeyen köpeği, elinde bir şey varmış gibi aldatarak arka balkona götürdü. Odaya girip, üstündeki ayva sarısı ince yeleğini çıkarıp,
"Ben bir lavaboya geçip hemen geliyorum," dedi.
Gurbet, evin her yerine, en dip köşelerine kadar göz gezdirmişti. Menekşe, lavabodan epey geç çıktı. Gurbet,
"Hayırdır abla, ben de ekmek almaya çıktın sandım,"
diye takıldı. Menekşe,
Yok kız, idrar yollarımda enfeksiyon var herhal. Çok yanıyor. Ondan biraz içeride iyileştim.
Hem sen onu bunu bırak da, o adamla alakalı kafandan geçen nedir? Laf olsun diye sormuyorum. Nasıl başladı?
Çalım atmadan anlat, diye söze ağdalı bir dille başladı kadın.
Aa, aşk olsun abla. Daha ilk gördüğümde inanır mısın sezdim abla. Bu işin buraya kadar geleceğini bilemedim ama.
O kadar hayranının içinde. Bir bunu mu sezdin? Diye sordu Menekşe. Gurbet, derin derin göğüs geçirerek.
Evet abla, ne hikmettir bilmiyorum ama garip bir biçimde. Hele onu ikinci görüşümde tüm canımın bir yere toplandığını hissettim. Belli etmemeye çalıştım ama kanım fokur fokur kaynadı.
Bu konuda düşündüklerimi biliyorsun.
Hassas bir durum ama o adama yüz verecek misin? Bilmiyorum. Hala çok şaşkınım kız abla,
dedi. Yalnızca kendini mi düşüneceksin? Ya bu sürede olacak olanlar? Hem adam in mi cin mi, hele bir öğrenelim. Gurbet cevap verdi.
Benim de bu mesele hakkında merak ettiğim bazı şeyler var. Ama kimden öğreneceğiz abla?
Dur, bizim taksici. Ona söyleriz. O bir şekilde öğrenir.
Sahi adı neydi kız?
Gablan.
Gablan mı?
Evet abla.
Gablan mı, aslan mı, bakacağız bakalım.
Gablan he?
Öyle isim mi olurmuş? O kadar gelen giden oldu. İlk defa duydum desem inanır mısın?
Abla biliyorsun senden başkasını dinlemem bu konuda.
Kız zaten başkasının haberi olmasın o dümbükler 7-24 takip ederler.
Aman etsinler zaten bir yere çıktığım mı var?
Öyle deme. Şimdi yok. Ya bundan sonra olacak olursa?
O zaman da çaresine bakarız be abla.
Sen ayakçı takımını geç.
Asıl mesele Banuş. Şayet onunla uğraşmak zorunda kalırsak, ne yaparız tam kestiremiyorum.
Ya o öğrenirse abla?
Menekşe,
dur bakalım.
Allah büyük.
Hele bir bakalım.
İleride kökten bir yol bulacağız inşallah. Bunlar insanı ihya etmez ama imha ederler.
Nasıl abla?
Aklımda bir şeyler var ama zamanı var.
Bir şeyler yapacağız da, bir, iki, üç demeden on olmuyor işte.
Hele bizim şanslar tam dubara.
Gurbet, aydınlanmayı bekleyen karanlık sözü merak etmişti. Üstelese de, Menekşe aklı başında olgun bir kadındı. Hem kafasından geçen şey, öyle az uz bir şey değildi.
Çok gıcıksın be abla. İnsanı merakla bırakmayı bir seviyorsun ki. İnşallah heveslerim suya düşmez, dedi.
Kadının aklındakileri söylemek istemediği yüz ifadelerinden belliydi. Gurbetin lafını kesip kıvılcımlanan beklenmedik sert davudi ses tonuyla
''Sen boyundan büyük şeylere karışıp kendini bir halt sanma'' diye lafının altını kalın çizgilerle çizdi. Bazen zehirli iğneye dönen diliyle adeta kırbaçlamıştı Gurbet'i. Gurbetin boyunun kendinden kısalığı da ancak bu kadar nüktedanca naifçe yüzüne vurulabilirdi. En iyisi ses etmemekti. Gurbet, beklenmedik şekilde dumura uğramıştı. Boynunu büküp büyümüş gözleriyle kafasını sallayarak
''Olur, sen ne dersen abla?''
dedi. Yaşından daha olgun davranmıştı. Beraberce geçirdikleri sürede kadın ne yaparsa Gurbet'in hayrınaydı. Sık sık Gurbet'e tembihatta bulunuyor, Gurbet de bunu Allah bir gibi biliyordu. Gurbet'in suskunluğu Menekşe'nin hoplamayı bekleyen sinirlerini epey yatıştırmıştı.
Geçmişte, ''Abla, müsaade edersen biraz kafamı dinlemek istiyorum.''
lafının rövanşını bu kez punduna getirip almıştı. Evet, her galibiyet kazanç değil, her mağlubiyet de kayıp değildi. Bol geceliğiyle kalkıp tatlı bir baş dönmesiyle önce salondaki vitrinin içindeki dantelalarla süslü rafın üstünden bir viski aldı. Vitrini açar açmaz burnuna vernik kokusu gelmiş. Kapağı kapamadan bu kokuyu kısa sürede olsa solumak istedi. Boş gözlerle sebepsiz yere şişenin altındaki etiketi okumaya çalıştı. Daha sonra cızırdayan tabadaki ekmeği ters çevirip havayı değiştirmek için radyoyu açtı. Mutfağa gitmişken
tuzlu salatalık tabağına birkaç da çörek koyup, isteyen yesin der gibi masanın üstüne bıraktı. Salondaki masanın üstünde, üzerinde TRT yazan eski tip bakalit kasalı küçük boy radyonun sesi açıktı. Ajans vaktinde TRT'den iç sıkıcı haberler ardı ardına geçiyordu. Yıl 1980'in 7. ayıydı. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, hükümeti kurma görevini Ecevit'in istifa etmesiyle Isparta milletvekili Süleyman Demirel'e verdiği haberleri ajanslarda arka arkaya geçiyordu. Menekşe kalkıp frekansı değiştirdi. Polis radyosu yayın yapıyordu. Orada da siyasi bir sürü kargaşa haberi vardı. Kadın kısa bir süre bekleyip tekrar ilk frekans olan TRT'ye geçti. Nihayet radyo tiyatrosu başlamıştı. Karşılarında Bülbül'ü Öldürmek isimli eser seslendiriliyordu. Şimdilik mayıs böceklerinin vızıltıları hariç her şey çok daha iyiydi. Ara ara pasajlar halinde kısa haberler de geçiyordu. Menekşe radyonun yanından uzaklaşıp gurbetin yanına oturdu. Yaratılışı gereği gönül alıcıydı. Teskin edici bir ses tonuyla usul usul konuştu.
''Darılma hemen kız. Hem hakikaten mi? Aranızda patırtılı kütürtülü bir şey olmadı?''
diye sordu.
Duramamış, yine iğneli iğneli konuşmuştu.
Gurbet, lafın acısını yüzünde hissetse de, kadının az önceki sözlerine ne alınmış ne de darılmıştı. Yaklaşık 20 dakikayı geçmiş, radyo tiyatrosu da bitmişti. Menekşe kalktı, geniş adımlayıp radyoyu kapattı. Aynı oda içindeki metal ayaklı ahşap pikap sehpasına yürüdü. Geniş sehpanın kenarına dizilmiş plakları karıştırıp içinden Bob Marley, Koji Bi Love adlı plağını alıp taktı. Masadaki içkiden bir yudum daha aldı. Vücudunun her yanına sıcaklık yayılmış, göğsünde sanki ateş hissetmişti.
''Vallahi abla olmadı. Kız hem olsa yapmadığımız bir şey mi?'' dedi.
Yine gülüştüler. Orospu damarları tutmuştu. Akıllarına onlarca ahlaksız şey geldi.
''Cilve milve bir şeyler yapıp da adamı iştahda mı getiremedin?'' ''Yok be abla, adam öyle biri değil ki.'' ''Kızım, ben erkek olup da öyle olmayan birini bu yaşıma geldim daha görmedim. Ayrıca böyle namuslu bir adamın gönlünü fethettiğin için de seni kutlarım. Sen olmasan da bu konular umurumun teki değil.'' dedi Menekşe.
Saat geç olmuştu. Duvardaki epi büyük, sahilde koşan atların olduğu tablo asılıydı. Gurbet,
''Neden başka resim değildi hep at?'' ''Bu odada var, mutfakta, yatak odasında hep at resmi. Soracaktım da korkumdan soramadım. Ay alemsin valla. Özel hiçbir nedeni yok. Sadece atları çok seviyorum, o kadar. Ne bileyim, her yerde olunca.''
Gurbet,
''Abla daraldım. Hem ne zamandır da yürümedim. Az yürüsek mi?''
diye sordu. Kadın geceye baktı.
''Olmaz. Geç oldu, ne olur ne olmaz. Şimdi ıslık çalsalar korkarız.'' dedi. ''Kız abla, hani bir gün o lale gül şıllığıyla kapıştıydım ya, saç başa. O zaman bana arka çıktıydın yani, hatırladın mı?'' ''O zamandan beri sana hep bir gönül borcum var, biliyor musun?'' Şimdi niye diyorsun bunu? Ne zamandır demek için can atıyordum aslında da. Öyle araya kaynadı gittiydi işte. Kız abla, sen çok değişik bir tuhaf kadınsın. Nasıl tuhafmışım? Ne bileyim, herkese uzak ama herkesten daha yakın.
O kişiye göre değişir bacım. O bataklığın içinde az fazilet sahibiysem herkesten uzak olmamdandır. Mesaim bitti mi, öyle diğerleri gibi onun bunun evine geceliğe gitmem. Gündüz kaderimin işini layığıyla yapar, akşamı evimde geçmişimle geçiririm. Allah bir gün yüzüme bakar da, birane olan gönlümü de ihya ederse,
bu ne demek abla?
Harabe olan evim, yani gönlüm Allah'ın evidir, yani sonuçta. Gurbet,
O evi tamir etmek de ona düşer. Benimki sadece mütevazı bir dua. Öyle eller gibi yatlar katlar istediğim de yok yani.
Birer sigara daha yaktılar. Menekşe çalan şarkının sözlerini biliyor, anlıyordu. Masaya birkaç çeşit sert içki ve meyve suyu koyan anason perisi kadın, gündüzün tüm yorgunluğuna rağmen birer duble daha doldurdu. Ayaktayken mutfağa gidip dolabın orta çekmecesinden tuzluk, masanın üstündeki meyve sepetinden de 5-6 tane erik aldı.
Kendilerini bıraksalar uyuyacak gibi oldular. Pikapta çalan şarkı ikisinin de hem uykularını hem de düzensiz ayarlarını iyice bozmuştu. Bob Marley'in sesi nefisti. Dolmayı bekleyen içlerini keder doldurmuştu. Menekşe, pikabın iğnesini kaldırıp şarkıyı tekrar başa aldı.
''Bu kim abla?''
''Bu Bob Marley.''
''Nereli?''
''Şey, sanırım Urfalı.''
Epey gülüştüler. Hatta içki genizlerine kaçtı. Biraz sonra ağzını silip, ''Jamaikalı.'' dedi.
''Amerika mı?''
''Hayır, Jamaika.''
''Kız abla, peki sen hiç yabancı memlekete gittin mi?''
diye sordu.
''Gitmedim ama ölmeden Paris, Venedik, Casablanca ve Budapeşte'ye gitmek isterim.''
dedi. Bir zaman sonra içkinin de tesiriyle işleri zevk doldu. Olanları, içinden geçenleri kelimesi kelimesine anlattı gurbet. Ay yavaş yavaş çekiliyordu. Gurbet sigarayı yarılamış, külü çırpmamıştı. Aklı hep gablandaydı. Bir an gözüne ondan ayrı yaşamanın mümkünü yok gibi göründü. Çok kısa zamanda içten içe aralarında derin bir yakınlık olmuştu. Bu aşk hiç beklenmedik bir zamanda çakmıştı. Oysa bu şimşek iki bulutun çarpışması değil, gablan ağanın gençliğe dönüş arzusuyla gurbetin geleceğe güven duyma isteğinin bir çarpışmasıydı. Kadın, gurbetin daldığını anladı.
''Gurbet!''
diye seslendi.
Yerinden sıçrayarak, ''Efendim abla!'' dedi.
Menekşe, başını hafifçe yukarı kaldırıp, aklından geçmişini geçirirken, yarıya düşmüş kirpikleriyle bitkin bitkin gurbete bakıyordu. Tabaktaki eriği uzatıp, ''Ye, iyi gelir!'' dedi.
Gurbet tuza bandırıp, katır kutur sesede de yedi. Ardına kadehleri bir daha bu kez sertçe tokuşturdular. Şarkının Türkçesini elindeki kadehi sallaya sallaya söylemeye başladı.
Sevgi bizi tek başına bırakmaz. Karanlıkta doğmak zorunda ışık. Sevilebilir misin? Hayat yolu taşlıdır. Tökezleyebilirsin de. Parmağınla gösterdiğin sürece yargılıyordur bir seni de. Sev kendi kardeşini. Sevilebilir misin?
Elindeki kadehi birden dikip kendine büyük hayranlıkla bakan gurbete,
''Şimdi nasılsın bacım?''
diye sordu.
''Dalmış ruhuyla ne olacak işte, aynı. Eksik.''
diye tadımlık cevap verdi.
Menekşe, ''Hangimiz tamız ki?'' diye sürdürdü.
Menekşe, alaylı, boğuk bir sesle,
''Hem yine beni bırakıp nerelere gitti aklım böyle?''
diye sordu. Kadının gurbeti olan tavrı artık onu himaye etmeye dönüşmüştü. Dostlukları her geçen gün biraz daha ilerliyordu. Aslında ikisinin de bir sığınağa, şefkat eline ihtiyacı vardı. Tüm insanlar gibi hepsini olmasa da, yüklerinin en azından bir kısmını indirebilecekleri liman lazımdı. Gurbet, kardeş kucağında gibi kendini güvende hissedip,
''Ne yapak, hayal de mi kurmayak be abla? Sevmenin bu kadar lüks bir şey olduğunu bilmiyordum. Bizim de herkes gibi mutlu olmaya, rahat etmeye hakkımız yok mu?''
''Yokmuş.
Halbuki çok mu şey istedik Allah'tan?''
diye içine dolanları sıraladı. Menekşe,
''Elbette kurmalı. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar zaten. Elimizde bir o var. Hem hayat pişmanlık duymayacak kadar kısa, hayal kuracak kadar da uzun aslında.''
Boynunu oturduğu koltuğun arkasına düşürüp, ''Ne diyor Nazım?'' ''Rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat.''
''He, öyle değil mi bacı?''
''Nazım da kim abla?''
''İyi bir adam.''
''Sana daha önce kitabını okuduğum Orhan Kemal vardı, hatırladın mı?''
''Orhan Kemal mi?''
''Yok, hatırlamadım.''
''Hani geçenlerde sana, Oyuncu Kadın diye bir kitap okumuştum. Arka avluda.''
Gurbet önce bir türlü hatırlayamadı. Kısa bir süre sonra,
''He, bildim abla, ağlamıştık.''
''Hah, o kitabı yazan adam, Nazım Hikmet hakkında,
''Sen, Promete'nin çığlıklarını, kaba kıyım tütün gibi piposuna dolduran adam, sen benim mavi gözlü arkadaşım, kabil değil unutmam seni.
Unutabilir miyim seni hiç?
Dünyayı ve insanlarımızı sevmeyi senden öğrendim. Hikaye, şiir yazmayı ve erkekçe kavga etmeyi senden.'' diyor.
Gurbet, ''Hakikat kız abla, öyle diyorsan öyledir. Sen böyle değişik, afilli lafları nereden öğrendin? Bu kadar şeyi kafanda nasıl tutuyorsun?'' diye sordu.
Menekşenin kafası iyiden iyiye, çakır keyif, Gurbetse daha az içmesine rağmen epey sarhoş olmuştu. Yerli yerinde duran her şey sanki hareket ediyor gibiydi. Menekşe hiç durmadan içiyor, pek dokunmasa da içtikçe gevezeleşiyordu.
Gurbet kadına minnettardı. Menekşe'ye,
''Abla, sen herhalden anlar mısın?'' diye sordu.
Menekşe, ''Unutma. İnsan en iyi yaşadıklarını anlar. Hem unutma, az çoğun delilidir.'' diye tamamladı. Tasavvufi bir sözdü. Kadın, birçok zaman tüm nahoşluğun içinde bile en alakasız konuları büyük bir ciddiyetle filozofça tartışıp anlatırdı. Sözleri adeta bir sufinin dilinden dökülen belagat numunesi gibiydi. Hazır cevaplılığı da çok iyi müktesebatı olmasındandı. Zekasıyla çelişen en büyük şey, abes davranışlarıydı. Hareket eden, duran, kıpırdayan her ayrıntıya dikkat ederdi. Aileden gelen inanç ve davranışları ise, onu bu kadar rahat olmakla hemhal etmiş görünse de, manevi hisleri kuvvetliydi. Sadece kandil gecelerini Rabbi ile baş başa geçirirdi. İnce uzun bardaktan bir yudum daha alıp, önlerindeki masaya bıraktı. Masanın kenarında, bir önceki günden kalma, dışı zeytin yeşili renginde günce duruyordu.
''Ne diyorsun, şiirimden bir tane daha okuyayım mı?''
''Oku abla, şöyle güzelinden.''
''Olur efendim, okurum en güzelinden ha. Şiirimin adı da Düşü Sitare.''
Menekşe güncesinin en arka sayfasına yazdığı şiirlerini karıştırdı.
''Heh, tamam burada işte. Geceye sığınalım sitare. Kılavuzumuz Pandora olsun, Şehrazat olsun. Eflatun renkli lavantalar, erguvanlarla dolu bahçemiz olsun. Hatta bir de dalında gölgeleneceğimiz çitlenbik olsun. Yükümüz ağır ama olsun. Savrulup gitmeyelim, felek dahi minnet etsin. Apakanlar bassın mukallit düşlerimize. Dost uyandıralım karlı gecelerde. Rüyaları kundaklayıp ruhları feveran edelim. Sayıklarsa Hızır taklidi yapalım. Ne dersin sitare?''
diye bitirdi. İçini çekerek bacaklarını karnına doğru topladı ve
''Sitare ne demek abla?'' diye sordu.
''Heh, ne zaman soracak dedim ben de. İnsan önce bir yüreğine sağlık der. Her yerine sağlık ablam benim.''
Sitare?
Sitare, bazen yıldız, bazen de talih anlamlarında kullanılır.
Peki burada hangi anlamda kullandın sen? Her iki anlamda da kullanırım ben.
Peki abla, yıldızlar içinde bir yıldız var mıdır?
Diye sordu.
Menekşe, mutlaka vardır.
Hangisidir peki?
Menekşe biraz düşünüp, en parlağı hangisi ise odur.
Parlak yıldız yani.
Evet, gurbetçiyim, evet.
Gurbete bakarak, alkol onun için bir hiçti. Hatta çoğu zaman sek içiyordu. Kalkıp dolaptan plastik buz kabını getirdi. Ters çevirip birer tane aldılar. Menekşe'nin ruhu adeta anafora girmişti. Kulaklarına kadar dökülen kızıl renkli saçını ters tarafa atıp diplerini gösterdi.
Şuna bak. Bu yaşta.
Kadının saçlarının dibi boydan boya beyazdı. Feliğin sırtını yere getirmek için çok uğraşmıştı ama.
Bakma sen. Boyunca bir şeye benziyor. Yoksa doğal olan bir şeyimiz kalmadı.
Deyip hüznün yolunu açmıştı. Mazinin çöplüğünü kurcalamaya, kirli temiz ne kadar kırıntı varsa karıştırmaya başlamıştı. Koridorlarda devleşen paravan kalpli kadın. Gözünün önüne babası gelmişti. Renkli gözlerinden damlalar boynuna kadar iniyor, düşlüyor, düşlüyor. Sevmek, belki de uçmak istiyor, bazen de başını alıp kaçmak istiyordu. Ama duygu dalgalanması anlık oluyordu. Belleğindeki negatifleri atamayan kadın anlatmaya başladı.
Rahmetli babam, babası sanayici olmasına rağmen muallimliği tercih etmiş idealist bir felsefe öğretmeniydi. Münevverdi. Çok okurdu. Adeta bir bilgi hazinesiydi. Ona da bu soy babasından neşet etmişti. Köy enstitüsü mezunu. Bana da vasiyetiydi. Senin istikbalin felsefede. Orayı bitir diye. Ama işte, nasip kader diyelim. Çok farklı dünyası vardı. Herkese hamilelik yapsa da, dürüstlüğü bizi birçok rüzgarın önüne sürüklerdi.
Nitekim sürükledi de.
Anadolu'da neredeyse gitmediğimiz köy kasaba kalmadı. Sefalet içinde bir vagondan bir vagona. Herkes bir yolunu bulup bu çorak topraklara adım atmazken, babam hiç nüfus kullanmaz, buralar İstanbul'dan, Ankara'dan daha önemli der, buralarda öleceğini söylerdi. Tabii öyle söyleyince bizi bir ağlama tutardı. Her gittiğimiz yerde ilk işi, bunlar dünyadan bir haber. Onlara daha önce hiç duymadıkları, belki hiç duymak istemedikleri şeyleri anlatmasıydı. Karakteri buna müsaitti. Tabii hiç kimsenin sesli dahi düşünmediği şeyleri söyleyince, çamaşır sepetine benzeyen ensesi kalınlar, koltuk sevdalıları hop, bir bakmışsın, yolu izi olmayan, imkansızlığın adının konduğu bir dağın başında, 40 evli bir mezradasın.
Yapayalnız.
Ama adın öğretmen. Hem de kocaman muallim. Ama yine de her şeyi özlemiyor muyum?
Elbette.
O yokluğu özlüyorum.
İnsan hiç yoksulluğu özler mi? Diyeceksin ama.
Bilgisiz ama kötü olmayan, cahil başka başka insanlar, aralarında tek tük çıkıp babamın yanına gelenler olurdu. Felsefeden, şiirden söz edişi hoşlarına gidermiş.
Efkar silsilesi artık deryaya dönmüş. Menekşe anlattıklarıyla gurbette zaman zaman kendini buluyor, gözlerinden yaş yağmur gibi akıyordu. Menekşe'yi ilk dakikadan beri can kulağıyla dinleyen gurbet,
"Abla, bu kadar derde nasıl dayandın?"
Menekşe az durdu. Üst dudağına nazaran epey etli olan alt dudağı titremeye başladı. Şişeyi alıp boşalan bardağını yarıya kadar doldurdu.
İnsanı öldürmeyen şey
güçlendiriyor, dedi. Bir yere bakıyor, hep kendi kendine konuşuyormuş gibi davranıyordu. Sohbet artık neredeyse bir monoloğa dönüşmüş, duyguları tahterevalliye dönen kadının hiç konuşmayan sırlı çenesi perhizini kesmiş, ağzı neredeyse kürsüye dönüşmüş, damarlarında uykuya dalmış olan eski hatıraları romantizm gibi canlanmıştı. İstanbul aristokrasisine ismen hakim olmuş, sokaklarında mürekkep yalamış, kulak terbiyesi edinmiş, müzikolden karikatüristliğe kadar birçok liyakatli eğitim almış, bilgi köpüğüydü. İsterse çok kuvvetli dili de vardı. İkna etme kabiliyeti muhteşemdi. Garp'ın esrarlı felsefesine hakim olan kadın özellikle Bolşevik felsefesini yiyip yutmuş, bunlarla beraber Victor Hugo, Balzac, Kafka okumuş, hatta sindirmişti. Belki de bu alanda Allame-i Küldi. Konuştukça öfke dolu yüreğinin hiddeti ses tonuna yansıyordu. Bazen birkaç karakter ve ruha da bürünebiliyor, hayal gücünü çok iyi kullanabiliyordu. En heyecanlı zamanda bile soğukkanlılığını kaybetmezdi. Babası tarafından böyle yetiştirilmişti. Kürsü dokunulmazlığını arkasına alıp sakin ama hızlı hızlı devam etti. Tamam, kimin dört başı mamuru ama? Annecağızım da o yoklukta, o çaresizlikte babama hiç iki ettiğini işitmedim. O da anadan babadan görmüş geçirmiş bir kadındı ya, belki de ondan. Gözümün önüne geliyor da şimdi. Sanki dün gibi. Genç yaşta tertemiz alnı, çektiği çilelerden kırış kırış olmuştu. Kırışıklıklarında birçok acımasız deneyimlerin zamanın izi vardı. Hiçbir zaman maddi ihtirasların esiri olmadılar. Tüm olup bitenlere göğüs gererdi. Anadolu kadınıydı. Babam eve gelme saatini sektirmezdi. Gerçi gidecek yeri de yoktu ama. Nasip miydi? Bilmem ama onlarca ev değiştirmemize rağmen her evimizin butik de olsa mutlaka bir bahçesi olur. Annem babama sektirmeden közde çay yapardı. Sürekli taşınmaktan kırdığımız küçük bir masamız vardı. Hava karardı mı çaya otururduk. Genelde annem babam masada, biz abimle bir kenarda. Gurbet, kadının yarasına bastığını bilmeden, uysal ve sakince, ''Abin de mi var abla?'' diye sordu. Menekşe'nin gözleri büyümüş, tüm kan yüzüne hücum etmişti sanki. ''Anlamadım.'' dedi. Yanlış yere bastığını bilen Gurbet, titreyen sesiyle, ''Öyle merak ettim abla. Sen abim deyince, benim de ağzımdan öyle.'' ''Rica ederim konuşurken bir daha bölme. İnsicamım bozuluyor.'' dedi. Normalde olağan dışı durumlarda şaşkınlık belirtisi göstermeyen, yenilmez kadının beti benze atmış, yanakları elmacık kemiğine kadar birden kızarmış, soluğu kesilmişti. Bir an ayağının altındaki kum dağları yıkılmış gibi hissetti. Gurbet bastığı yerden ayağını çoktan kaldırmıştı ama Menekşe, kardaki ayak izini takip etmekte ısrarlıydı. Geçmişin karışık acılarla dolu hatıralarını birden istemeden açık etmişti. Kapana kısılmış gibi hissetti. Sanki göğsünün üstüne bir dağ konmuş gibi canı yanmıştı. Göğüs kafesi birden hızlı hızlı inip inip kalkmıştı. Alın yazısının ağırlığı altında hınca hınç ezildi. Mahcubiyetliği yitirmemiş olan Menekşe, elindeki sigaranın külünü halının üstüne çırptı. Keskin bir acıyla düşündüklerini değersizleştirip hiçbir şey söylemedi. Hem yanlış soruya doğru cevabı nasıl verebilirdi ki? Sesini sıkı sıkı kollayıp sakin görünmeye çalıştı. Az açık etse de soğukkanlılığını her zamanki gibi kaybetmedi. Duygularını kontrol etmesini çok iyi biliyordu. Kekelemeden başka meselelerle alakalı birkaç şey daha söyledi. Artık daha dikkatli, daha tasarruflu konuşması gerektiğini düşündü. ''Gurbet, bana güvenebilirsin abla.'' dedi. Menekşe'nin yüzünde usanç alametlerinin arttığını gören Gurbet ısrar etmedi.
Kıpırtısız kalan kadınsa hiç ses vermedi. Daha sonra yüzüne yansıyan çirkin gülümsemeyle,
''Onun o kadar masum olmasını isterdim ki, ama neyse.''
dedi. Daha sonra bir takım bahaneler bularak,
''Belki de bir gün sana anlatırım. Dinlemek istediğin zaman.''
dedi. Gurbet, her ısrarlı şeyde bir esrar olduğunu biliyordu. Menekşe'nin kendisinden sakladığı gerçekleri,
''Şimdi de dinlemek isterim.''
diyerek duymak istiyordu.
Solmuş çehresiyle, ''Hayır, ne münasebet. Anlatmak istesem zaten anlatırım. Zamanı var.''
dedi. Göğsünden çıkan kesik cümlelerle. Gurbet, istemeden de olsa yıkıntılarla dolu perdesini aralamaya çalışmış, kadının canı fazlasıyla yanmıştı. Menekşe lafı ötelemeye çalışıp, gurbetin merakını giderecek hiçbir şey söylemeden sustu. Aslında, abisinden nefret ediyorsa da, onu susturan ya da bir şeyler yapmasını alıkoyan nedenler vardı.
Unutma gurbet, birçok kadının yüreği dibi görünmeyen kör kuyudur. Taş dağıtsan o kuyuya, kaya dağıtsan fark etmez. Çok çok olacağı, o da belki duyacağın boş bir ses olur.
Gurbet, kadının gözlerinin içine baktı. İsmiyle müsemma kadının orman yeşili gözleri ve sıkıntılı yüzü konuşurken çok uzaklardaymış gibiydi. Yüzünden birçok sorusuna cevap dahi vermemesinden bir şey olduğunu anlamıştı. Ancak kadının ani çıkışları gurbete adeta hudut çizgilerini hatırlatıyordu. Alışılmadık, garip bir durumdu bu. Yoksa abin de mi var gibi gayet masumane soruya insan neden cevap vermez, değişik ruh hallerine bürünürdü. Şimdi üstelese de küstahça olurdu.
Menekşe, gurbeti, belki de hiç içinden çıkamayacağı uzun bir yolculuğa çıkartmıştı.
Gurbet, sorusunda hiç ısrarcı olmadı. Aklından bir şeyler geçti ama,
''Yok, öyle şey mi olur?'' diye aklındakileri sormaya cesaret edemeyip kovaladı. Ne de olsa Menekşe,
''Dikkat, mayınlı arazi.'' tabelasını hiç çekinmeden gözünün içine birden sokmuştu.
Bir gün taşımaktan yorulursa sırrını artık bana anlatır diye düşünüp kafasını salladı.
Gurbetin aklından neler geçirdiğini kolaylıkla düşünüp hissedebilen Menekşe,
''Bedenimi aşağıya çeken, o kadar çok yaşayan ceset var ki.''
dedi. Gurbet ne demek istediğini yine anlamamıştı. Yani de diyemedi.
Saat epey ileri olmasına rağmen evin zili çalmış, ikisi de tedirgin olmuştu. Kadın gurbete usulca,
''Dur, telaş yapma.'' dedi. Cüsseli kapının gözetleme deliğinden gözünü merakla uzattı. Karşı komşuydu. Menekşe'ye çoktandır kesikti.
''Korkacak bir şey yok. Karşı komşunun piç oğlu. Anne babası görünmüyor. Öyle olunca aklınca...''
Menekşe, yüzündeki gergin gülümsemeyle yüzünü yaya yaya kaldığı yerden konuşmaya devam etti.
''Karşılıklı ya alıç ağacının ya da diğer uçtaki bahçe sınırını aşmış söğüdün altında otururlar. Babam eve geldiğinde elinden düşürmediği udunu alır, hiç unutmadığım eğin türküsünü söylerdi.''
''Eğin dedikleri de kurban, küçük bir şehir, ölem ölem. Ana ben yetimem, nedem kurban. Çekemem kahrı, yediğim içtiğim de kurban. Ağuyla zehir, ölem ölem. Dön gel yavrum dön gel, canım eğinli misin? Sılaya dönmeye kurban, yeminli misin? Eğin viran olmuş aman, baykuşlar öter, ölem ölem.
Annem de karşı sandalyeden gelir,
babamın göğsüne yaslanırdı. Belki de hayatlarında tek keyfileri buydu. Ardına beraber yeşil kurbağalar öter göllerde. Kırıldı kanadım, kaldım çöllerde. Anasız babasız gurbet ellerde. ''Ya ben ağlamayayım, kimler ağlasın?'' diye devam ederlerdi.
Türküleri ardı ardına sıralamıştı. Musiki repertuarı hiç de fena değil gibiydi. Sesindeki tüm acemiliğin içinde muazzam iştenlik, incelik hakimdi. Gurbet,
''Sesini seveyim ben senin.''
dedi. Menekşe, iç çekip çok aldırmadan,
''İkisi de döner döner aynı mısraları söylerlerdi. Onlar gerçek, biz yalan dünyadayız. Sevgilerini bizim de şahitliğimizde, gökdelenler yüksekliğince yavaş yavaş inşa etmişlerdi. Sıkışıklığı bir kenara koyarlardı o mısraları mırıldanırken. Hele ki babam kalp adamıydı. Yoksulluk vardı ama gönülleri bir başkaydı. Fikirdaştı rahmetliler. Aradan çok zaman geçse de hepsi gözümün önünde bir bir canlanıyor işte. Ah, kavanoz dipli dünya, ah! Hayal denilen kudretin tasavvuru, ah! Gittiğimiz yerlerin aydın kişileri bazı akşamlar bizim evde bir araya gelirler. O koca koca adamlar ağzını açmadan babamı dinlerlerdi.
Menekşe, aralıksız neredeyse 45 dakikadır konuşuyor, kendinden neredeyse 10 yaş küçük olan Gurbet, söylediklerinin bazılarını anlamadan duvar gibi dinliyordu.
''Ay abla, başın sağ olsun, içim bir fena oldu.''
diyerek gözünden akan yaşlarla Menekşe'nin boynuna sarıldı. Başını omzuna dayayıp avaz avaz ağladı.
''Şimdi gözümde canlandırıyorum da, her sürgünde bizi yanına alır, ilin ilçenin milli eğitim müdürlerinin yüzüne, gözlerinin içine baka baka, sizin alçaklığınıza çizilecek sınır yok gibisinden şeyler söylerdi. Vicdanlarına, yüreklerine işlerdi konuştuğu her şey. Utanmadan, bir de hiç iç muhasebelerini yapmadan, pişkin pişkin rahmetli babamı, geçimsizsin diye suçlarlardı. Suçlayacak yer arıyorlardı ya. Ah, eski insanlar. Babacığızım, bizim için dahi olsa hiç gelecek hayali kurmadı. Hep geçmişi korumanın derdine düştü. Neyse işte. Sonra ardı ardına hayattan hep dayak yedik. Ruhu incinirdi. Birikimli, onurlu adamdı babacığızım. Ondan bundan destek almadan, duruşundan asla ödün vermeden yaşadı. Tabii bunun bedeli de, kimi zaman yokluk, kimi zaman da sürgün olurdu. Hiçbir zaman manevi şahsiyetin artık maddiyattan geçtiğine inanmadı. Kader ya. Birer gün arayla kaybettim ikisini de. Düşünsene bugün baban, yarın annem. Felaket gibi. Sonrasında ardı arkası kesilmeyen, yapayalnız ve kimsesiz travmalar. Gölgelerinde soluklanmayı ne çok özledim, bir bilsen Gurbet,
dedi. Kirpiklerinde hala hüznün gözyaşları parıldıyordu. Kadındaki hasarın izleri alın çizgisi gibiydi. Ölene dek silinmeyecek, nereye giderse onunla gidecekti. Gurbet, baş parmağının içiyle gözlerini kurulamış, ayak tırnakları hariç tüm tırnaklarının neredeyse kemirmiş, etlerini kanatmıştı.
''Nasıl atlattın bu kadar şeyi abla?''
diye sordu.
''Önce çek elini ağzından, yeme şu tırnaklarını,'' dedi ve ekledi. ''Sence atlatmış gibi mi duruyorum? İyi bak, saçımdan topuğuma kadar izleri var. Kelimelerle anlatması kolay gibi. Daha 13'üme yeni basmış basmamıştım. Hiç unutmam, annem babama onurlu olmak için ya da onurunu korumak için bazen onursuz olmak ya da davranmak da gerekebilir, dedi. Tabii canım babam böyle bir durumla yüzleşmeyi göze alamayacak kadar onurluydu da. Annemin birkaç kere, bari çocukların için deyip babamı yumuşatmaya çalıştığına dahi şahit olmuştum. Babam, annem bunları dediğinde en az birkaç ay annemle konuşmaz, hatta bahaneler uydurarak ayrı yatardı. Benim de, keşke ölmeseydi de bizim için çektiği o çileleri unutturacak şeyler yapsaydım diyeceğim bir hikayem de yok. İlk günden bugüne, içimde bir hicret hikayesidir. Yazar dururum işte. Sen babanın ahdi diye çalış, Darülfünun kazan, felsefe alanında derece yap, sonra kalk gençliğinin baharında, sözde abinin arkadaşı bir dümbüğü adam sanıp tutul, lekesiz gençliğinle onca kötülüğün kurbanı ol. Kızken kadın ol. Gerçi bir o değil, birçok hissedar var benim hikayemde ya. Ne tuhaf değil mi? Anlatması, hazmetmesi. Tabii benim de gurur duyulmayacak yaptığım çok hatalarım olmadı değil. Sonra hiç kimseyi sevmedin mi abla? Olur gibi oldu. İyi de bir fırsat gibiydi ama hep mi kambur kambur üstüne olur? İnsanın ayağı gölgeye hep mi takılır bacım? Zaten o çocuk aklımdan çıkmaz, ara ara içimi sızlatır durur. Takılır abla, takılır. Hatta o gölge çoğu zaman başında nezaret eder durur. Diyen gurbet merakla, "O çocuk nasıl biriydi ki abla?" diye sordu. Her şeyi içinde yaşayan kadın elindeki sigaradan bir fırt daha alıp dirseğini düşürerek, "İyi biriydi ama..." "Ne ama abla?" "Ben ne kadar yanlışsam, o kadar doğruydu. Onda da yanlışa sahip çıkacak yürek olmayınca, zaten bizi olduğumuz gibi sevebilecek adam da yoktur be abla."
"Adam he?"
"Evet abla, adam."
"Bu yaşadıklarım, çektiklerim bana geçmişin gerçekliğini hiç unutturmuyor. Çoğu zaman gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor yaşadıklarımın hepsi. Benim bile aklım hafsalam almıyor bazen. Üstüne bir de yol gösterenin olmayınca öyle zaman oluyor ki sanki bir gayya kuyusundaymış gibi hissediyorum. Sonra habire kendimden tiksiniyorum." deyip bir müddet sustu. Çok önemli bir şey soracakmış gibi, "Gurbet, söyle abla, sen hiç ölmek isteyip de ölemediğin oldu mu?"
Gurbet şaşkın bakışlarıyla,
"Yo, olmadı," dedi.
Geçmişi bir türlü aklından çıkmayan Menekşe, kötü hatıralarıyla zamanlı zamansız yüzleşiyor, tüm ruhunu uzun süre içinden çıkamayacağı hüzün kaplıyordu. Aileden gelen hayatı sürdürebilmek öyle kolay mıydı? Yeni konuşmaya başlıyormuş gibi yine başladı.
"O gün, işte çok bağırmak istedim ama bağıramadım. Sanki üstüme al basmıştı. Ağzımı, çenem yırtılacak kadar açtım ama hiç sesim çıkmadı. Her yerim uyuşmuş gibiydi."
Anlatırken kendini kaybetmişçesine hırçınlaşıyordu. Temiz biyografisi kirli yazgısıyla yüzleşiyordu. Dalgalı ses perdesi cümlesinin geri kalanını tamamlamasına müsaade etmedi. İyi geleceğini düşünerek bir yudum daha alıp kendisini toparlamaya çalıştı. Gurbet, kadının, sözlerin karşısında öylece kala kaldı. Aklı gitti geldi. Bu sözlerle iyice allak bullak olmuştu. Kafasındaki şüphe iyice dal budak salmaya başlamış, bildiği emsal vaziyetleri içinden geçirmiş, soracağı her sorunun yersiz olabileceği korkusuyla belli etmeden "Daha beterleri vardır be abla," demişti.
"İlerisi abla?"
"Sonra?" "Cart, rotası bozuk pusula gibi batakhanedeyim. Ama biz kaderin cilvesi der yukarıdakini suçlarız. Tüm bu yaşananları düşündün mü? Hiçbir yere sığmıyorum."
Genç kadın,
"Daha sonra abla?"
"Sonra işte hayat. Geç kaldın mı bir kere, lanet olası bir daha affetmiyor.
İnsan demek aslında unutmak demek ama İnsan yaşadıklarını da unutamıyor.
tamamen kafandan silemiyorsun. Çok yoruldum artık. Bendeki beni de artık hiç almaya niyetim yok. Gücüm de yok. Menekşe adeta herkesin dejavu dediği şeyi yaşıyor, artık gelmeyecek olmuş, zamandan bahsediyor, saatin zembereği gibi, geleceği değil, yere düşmüş takvim yaprağı misali, habire geçmişi konuşuyordu. Kadın, içerideki çekyatın altından, kalın sarılmış bir cigara daha getirdi. Bir fırt çekip, hırsla gurbete uzattı. İzmarit payına düşene, ciğerleri şişene kadar, ıslak ıslak elden ele yaptılar. Gurbetin biraz boğazı yanmıştı. Daralan nefeslerini, geniş soluklar çekerek rahatlattılar. Ardına, havaya karışan esrar dumanını ziyan etmemek için, geniş burun deliklerini daha da açıp, genizlerini ve göğüs kafeslerini doldurdular. Kafalarının içi adeta zonkluyor, çekerken elleri titriyordu. Rakı da bardakların dibine düşmüştü artık. Saatlerdir duman altı olan içerisi, kenevir ve anason kokusuna boğulmuştu.
Peki, abla hiç böyle olacağını göremedin mi? Baktın mı? Acayip bir kadınsın.
Menekşe, insan fırtınayı görür ama engelleyemezmiş. Basiretin bağlanır, nutkun durulur. Hiçbir şeye karşı koymaya kuvvet cesaret bulamazsın. Ama her şeye rağmen babamdan bana kalan en büyük miras direnme gücüdür. Belki bugün benim bunlarla güreşecek gücüm yokmuş gibi ama en son bir bakmışsın, uçurumun kenarında da değilsin. Düşmüşsün. Öyle bir şey işte. Hem yeter, sonra deyip de sorup durma. Menekşe kadehi birbirine çakıp gurbete, ''Bugün çenem düştü bak. Hep ben anlattım. Şimdi sıra sende. Anlat ama o evdeki gibi değil.'' diye gurbeti geçmişin uçurumuna itmişti. Nietzsche'nin dediği gibi. Uçurumları sevenin kanatları olmalı. Evet, hayatın her alanı için geçerli olandı bu. İnsanın kanadı dalı olmalıydı. Menekşe'nin hayatını dinleyen gurbet, ''Ayıp ediyorsun abla. Artık sen benim ablam, bacımsın. Peki abla, son olarak bu kadar acıya sen nasıl dayandın? Hem de hiç belli etmeden.
Değişerek.
Değişerek derken? Evet, değişerek. Hem zamanla taş bile değişir. Unutma, güçlü insanlar inancını, aşkını ve acısını belli etmeden yaşarlarmış, dedi. Neyse hele, sen bir başla hele, diye gurbeti konuşturmaya başladı. Ben de senin gibi bir evin bir kızıydım abla. Menekşe keder içinde acı acı güldü. Gurbet de neye güldüğünü bilmeden gülerek, ''Dur, daha başlamadım ki, neye güldün abla?'' diye sordu. Menekşe omuz silkti. ''Öyle, aklıma bir şey geldi de. Öyle insanın aklına bir şey mi gelir durduk yere?'' Menekşe elini ağzına götürüp gülerek, ''Desene, bir evin bir kızı var, o da orospu oldu.'' İkisi de kahkahaları patlattılar. Bir anlık da olsa az önceki hüzün gitmiş, dudaklarında gülümseme peyda olmuştu. Ardına, gurbet kafasını ardı ardına sallayıp, ''Herkes gibi, rahmetli babam da her baba gibi hepimizin okuyup bir şeyler olmasını isterdi. İyi ama aklından az yaydı rahmetli. Hep ben yaşadığım müddet seni bir yerlere bırakmam derdi ama çok küçük, çok zor şartlarda doğup büyüdük. Ufak kendi halinde bir değirmenimiz vardı. Ara ara bizi de götürür, biz de yardım ederdik. Çuvalların bir ucundan tutar, böyle büyük bir demire boşaltırdı babam. Ama aklı fikri güreşteydi.''
''Güreşçi miydi baban?''
''Aynen abla. Asıl mesleği değirmencilikti ama tek hayali de baş pehlivan olmaktı. O koca çuvalları alır alır kuş gibi atardı. Eve gelir her akşam bir odada tek başına kısmetini giyer, sanki karşısında biri var gibi güreş tutardı. Biz de fakir yuvamızda yer minderlerine oturur, babamızı seyreder, güle güle yıkılırdık. Bizim gülmemize tek bir defa aldırış etmedi.
Bazen büyük abimi alırdı karşısına. Canını yakmaktan da korkardı rahmetlik.
Senin anan gibi benim anamın da ağzı var dili yoktu.
Derdi, her ana gibi bizlere bohça hazırlayıp telli duvaklı gelin etmekti. Öyle seninkiler gibi türkü neyin bilmezlerdi ama bol bol köylerini falancayı konuşurlardı. Zaten babam Sivas'tan İzmir'e taşındığı yıl ben doğmuşum. Sene 1952. Onun için babam adımı gurbet koymuş.
İkisinin de ruhları kurumuş tütün gibiydi. Gözleri de dolmuştu artık. Kadehlerini birer defa tokuşturdular. Ortalığı dumana boğmuşlardı. Menekşe, "Şerefe bacı," dedi. Hafif tebessüm ettiler. İkisi de anlamışlardı. Tüm şerefsizlik içinde şeref aramalarını.
Bir oğlanı sevdim. O zaman orta ikiden terkim. Babam durdurmuyor anamı. Artık büyüdü falan. Mahallede biri vardı. Adam bellemişim. Yakışıklı, o biçim giyinirdi. Hevesleniyorum ben de. Anam, akşama biri gelecek, dedi. Kim diye sorunca, babanın arkadaşı, dedi.
Menekşe'nin şaşkınlıktan kaşları yukarı doğru kalktı.
Tabii konuşmak ne haddime. Babamın iki dudağının arasında kaldı kara yazgım. Ben de adam sandığım o alçağa kaçtım. Meğer şerefsizin tekiymiş de ben bilemedim. Nereden bilirdim ki zaten? Kaçtığımda taş çatlasa 16'sındaydım.
Menekşe'nin beyninde adeta zelzele oluyordu. Eliyle hıçkırıklara boğulan ağzını kapatmayı denediyse de başarılı olamadı. Az önce anlattığı saf, tertemiz, süt gibi hayatı geçti gözlerinin önünden, 40'ını bulmamış yaşında. Gözleri sanki bir bulut mola vermiş gibi donmuştu. İkisi de birbirlerinden gözlerini kaçırdılar. Kalpleri büyük bir gürültüyle çarpıyordu. Sanki her yer, her şey sallanıyordu. Gurbet, çektiği acının hürmetine, gözünde biriken yaşa engel olmadı.
Anacağızım hiçbir şeye gönlü yoktuysa da bir hükmü de yoktu ki. Korku, cehalet, çaresizlik. Onu da çocuk yaşta sokmuşlar tabutun içine.
Birer sigara daha yaktılar. İkisi de sigaraya esrar çeker gibi asıldılar. Gurbet, dumanı üfürürken silik ve sessiz hayatını tekrar tekrar düşünüyordu. Tekrar konuşmaya başladı.
Babamı da affetmem diyordum ama bugün bakınca hep milletin baskısı. Acaba ne derler? Biliyorsun geç evlenen kıza iyi gözle bakmazlar bizim oralarda. İzmir'e gelmişsin, ne fark eder? Köyden gelip gidenler, alacak gözle bakanlar. Bizim için 12 yaşında oyun bitmişti zaten.
Menekşe kederli tavırla araya girdi.
Şair Cemal Süreyya'nın dediği gibi desene. Bir kadını ortadan ikiye böl. Yarısı annedir, yarısı çocuk, yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu. Yarısı rivayettir, yarısı gece.
Kadın zil zurna olmuş kafasıyla gurbete,
"Sen bu adamı sev bacım, sev. Seversen cennet olur her yer. Dört mevsim hıdrellez olur, defne olur, zambak olur. Sürgün verir bir baştan bir başa. Aşk bu dizgine hiç gelmez,"
diye arada şiir söyler gibi konuştu. Menekşe'nin bu lafından sonra aralarında sevinç rüzgarı dolaşıp durmuştu.
Gurbet, "Bir macerayı daha bünyem kaldırmaz. Cigara da kafamı iyiden iyiye güzel yaptı," dedi. "Yok, zaten yok, zaten yok," dedi kadın.
Eğilip aynı ateşle cigarayı ard arda yaktılar. İkisinin de gözleri içine çekildi. Darmadağın olmuşlardı. Melanetin vereceği tahribat şimdilik umurlarında bile değildi. Artık gün ışımış, hiç uyumamışlardı. Kadın gurbete,
"En çok da gezdiğimiz yerler arasında nereyi özlerim? Bilir misin bacı?"
dedi. Nereyi? Diye sordu yarı sarhoş gurbet. Kadın hayallere dalıyor, gözleri yaşara yaşara, Nevşehir'i özlerim. Nevşehir dönüp arkama, belki bir gün dönerim diye baktığım tek şehirdi. Benim için artık öksüz şehir. Buralarda hiç görmediğim çiçekler, samimi candan insanları, daha niceleri. Oranın geceleri de çok güzeldir. Burası gibi yıldızsız değil. Oradayken her yıldıza bir isim takmıştım mesela. Hele bahar zamanı. Rüzgarın nasıl sakin estiğini insan tarif edemez. Annemle babam da gittiğimiz diğer Anadolu köylerinde keşke hep Nevşehir'de kalsak diye ara ara söylenirlerdi.
Dola dola anlatıyordu. Kendini zorla tuttuğu sesine yansıyordu. Sağ elini kaldırıp birine kızıyormuş gibi
''Ah ah''
diye iç çekiyordu yaşlı gözlerle. Yıllar onun da ağır gelmişti küçücük yüreğine. Artık sabah olmuş, ikisi de başından geçenlerin neredeyse olduğu gibi anlatmıştı. Kafasında simit tahtası, yüklüce simidi yüklenmiş, daha çocuk yaştaki satıcı
''Simit var, simit!''
diye bağırdı. Kadın gevşemiş göz kapaklarıyla ikiye dört balkondan
''Simitçi bekle!''
dedi. Gurbete
''Hadi kalk, hem birer tane simit alırız hem de kendimizi arayıp bulana kadar yürürüz!''
dedi. Uyumasalar da gözleri çapaklı, avurtlarının içi esrar dumanından hala şişkindi. Gurbet dolu göğsüyle öksürdü. Sandalyeden kalkarken ikisi de birden sendelediler. Uzun saattir kalkmamış, iyice de içmişlerdi. Gurbetin epey faydası olmuş, menekşenin içinde neredeyse anlatacak bir şey kalmamıştı. Son.